Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bu hafta yine hocamızın şehir dışında olması münasebetiyle dersi beraberce yapacağız inşallah. Konu olarak da Kur'an konusunda, Kur'an'a dair kurgular ve gerçekler başlığını seçtik. Hepimizin malumu, içinde bulunduğumuz toplumda insanların bir kısmı ötekileştirilmemek için, belki bir kısmı işini kaybetmemek için, belki bir kısmı hakarete maruz kalmamak için Kur'an'a iman ettiğini söylüyor. Bunun için söylüyoruz. Çünkü Kur'an'a gerçek anlamda iman etmek daha önce burada hem salı derslerinde hem cumartesi derslerinde üzerinde duruldu. Kur'an'a iman etmek, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun farkına varmak ve ona göre yaşamak demekti. Yoksa sadece ezberletildiği şekliyle ben Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorum demek Kur'an'a iman değildi. Şimdi asıl bizim bugün üzerinde duracağımız, tabi bazı toplumun bir kısmı da kendilerine öyle öğretildiği için ya da günaha girmeme korkusuyla evet ben Allah'ın kitabına inanıyorum diyor. Belki bunlar Allah katında affedilebilir, ümmi iseler şayet. Ancak bizim asıl üzerinde duracağımız ilmilik kaygısıyla, özellikle tırnak içerisinde söylüyorum, ilmilik kaygısıyla Kur'an'a her türlü hakareti yapan, bunu ilim kabul eden ve Kur'an'a gerçek anlamda değer vermenin ancak bu şekilde olması gerektiğini söyleyen, bunu her ortamda anlatan insanlar. Şimdi bu gibi insanlar Kur'an'la alakalı bir takım kurgular oluşturuyorlar öncelikle. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin bugün elinize aldığınız kitap aslında şöyle bir kitaptır. Sizin okuduğunuz ayetin anlamını aslında şöyle anlamak gerektir. Sizin saygı duyduğunuz kitabın esasında şöyle şöyle zaafları vardır diyerek bir takım kurgular ve bu kurgulardan hareketle de Allah'ın kitabına hakaretler yapılıyor. Biz bununla alakalı bugün bir ders yapalım istedik. Şimdi Kur'an'ın indiği zaman ve mekana dair bir takım kurgular geliştiriliyor. Şimdi biz bugün 2020 yılındayız. 2020. Hicri olarak kaçıncı yıldayız? Bilenimiz var mı? Şu an hicri olarak 1441. Ne demek bu? Yani Muhammed Aleyhisselam bu dünyaya geleli ve bu dünyada kendisine verilen görevi yapıp bu dünyadan veda edeli 1400 yıl aşağı yukarı 14 asır geçmiş. Şimdi bu 14 asır ya da 1400 yıl dediğimiz zaman hemen zihnimiz bir algı oluşturuyor. Diyoruz ki ya ne kadar uzunca bir süreymiş. Yani çok uzun süre. Ben kaç yaşındayım? 50 yaşında, 60 yaşında, 80 yaşındayım. Bu bile çokken 1400 yıl önce yaşanmış her şey. Kim bilir her şey ne kadar farklıdır? Kim bilir her şey ne kadar değişiktir? Hemen zihin böyle bir algı oluşturuveriyor ve kendi yaşadığı dönemin esasında dünyanın bugüne kadar yaşamış olduğu dönemlerin en iyisi, en ilerisi teknoloji açısından, tıp açısından, bilim açısından, birçok açıdan en iyi dönem olduğunu, çünkü bize böyle şartlandırılmış. Yani küçüklüğümüzden beri işte son 100 yıldır gelişmeler, şunlar bunlar o kadar hızlı ilerledi ki işte hep duyarsınız değil mi? Bilimin son bir asırda yaşadığı şeyler insanlığın 3000, 4000, 5000 yıldır yapamadığı şeyler. Çünkü hepimiz buna kandırılıyoruz. Peki gerçekten öyle mi? Hakikaten öyle mi? Yani Allah bir fırsat verse, bir imkan verse, biz 1400 yıl öncesine şöyle 3-5 dakika bir seyahat yapma imkanımız olsa, acaba hakikaten gördüğümüz insanlar yarı insan, bize hiç benzemeyen, doğru dürüst giyinmesini bile bilmeyen, oturmasını bile bilmeyen, yemesini içmesini bile bilmeyen insanlarla mı karşılaşırdık? Yoksa ya aynı benim bundan hiçbir farkım yok gibi bir intiba mı oluşurdu bizde? Şimdi bize hep bunlar böyle masalımsı şekilde anlatıldığı için insan kendi yaşadığı dönemde her şeyin en iyi olduğunu zannediyor. Hani şair her şey ben yaşarken oldu, ben yaşarken koptu tufan diye başlıyor ya. Yani insan kendi yaşadığı dönemde bütün hadiselerin gerçekleştiğini ve yaşanması gereken asıl şeylerin kendi döneminde yaşandığını zanneder. Oysa bu da bir kurgu. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda insanın yaratılışından, insanın özelliklerine, zaaflarına, meziyetlerine her şeyin aynı olduğunu söylüyor Allah. Yani 1400 yıl önce yaşayan insanların da bir tane kalbi vardı, iki tane böbreği vardı, iki tane gözü, iki kulağı, bir burnu vardı. Bugünün insanının da. Bugün elimizde cep telefonunun olması yahut motorlu taşıtlara biniyor olmamız, zaaflarımız bakımından, beklentilerimiz bakımından, gerçeklere duruşumuz bakımından hiçbir fark yaratmamaktadır. Öyle ki tam bize anlatıldığının tersine, hani hep ne anlatılır? Çok kötü bir durumdan, işte yarı hayvansı bir dönemden, mağaralardan, işte tekerleği bulmalardan, ateşi bulmalardan, tarım toplumuna geçmekten, şuradan buradan bu aşamalara geldik. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insan bu dünyaya hep zirvede gelmiş. Doğrudan Allah'ın kendisine bir takım şeyleri öğrettiği bir varlık olarak tarih sahnesine çıkıyoruz biz. Adem Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Adem Aleyhisselam babamızdan. Ve bizzat Allah'tan eğitimini alan bir varlıktan bahsediyoruz. Zirvede başlıyor insanlık ve belki de sürekli irtifa kaybediyoruz. Elimizde cep telefonu olması, şuradan çıktığımızda son model arabalara biniyor olmamız bizim onlardan çok iyi durumda olduğumuz anlamına asla gelmez. Hatta inşallah onlardan daha kötü durumda değilizdir. Şimdi durum böyle olunca 1400 yıl önce ya bu insanlara Allah nasıl hitap ediyordu acaba? Bu insanlar laftan anlamaz. Bu insanlar konuşmayı bilmez. Bu insanlar kelimelerle kendini ifade edebilecek kabiliyette değil diye doğrudan bir algı oluşturuyor insanlara. Oysa Kur'an'a bakıldığında insanın her şeyi aynı. Zaafları aynı. İlk Adem Aleyhisselam'ın çocuklarındaki zaaflar ve beklentiler neyse en son yaşayacak insanın zaafları ve beklentileri de aynı olacak. Kullandığımız araçlar bizi biz yapmaktan şey yapmıyor ki, uzaklaştırmıyor ki. Biz acıkınca hırçınlaşırız. Paramız çok olunca şımarırız. İsteklerimiz yerine gelmediği zaman huysuzlaşırız. Bu hep böyledir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Oysa işin içerisine bilim adı altında bir takım şeyler girdiğinde kurgular başlıyor. 1400 yıl önceki insanlar nasılmış? Bir ona bakalım. Kur'an-ı Kerim bize onları nasıl tanıtıyormuş? Çünkü bugün deniliyor ya hani o dönemde insanlar cehalet toplumunun dibiydi. Doğru dürüst oturmasını kalkmasını bilmeyen, tahareti bilmeyen, ibadet asla bunu bilmeyen insanlardı. Allah da bu insanları işte mümkün olduğunca eğitmeye, bir seviyeye getirmeye çalıştı. Bu mümkün olduğunca oldu olmadıysa yarıda kaldı Muhammed Aleyhisselam'ın vefatıyla. Ama artık biz bugün çok modern bir toplum olduğumuz için hepimiz beyefendiler ve hanımefendiler olduğumuz için Allah'ın 1400 yıl önce bu insanları yola getirmek için, onları derleyip toparlamak için indirmiş olduğu kitap bize aynen onlara hitap ettiği gibi etmemeli. Şimdi kurgu bu. Kulağa da çok hoş geliyor değil mi? Hakikaten şimdi hep konuşuyoruz yani 50 yıl önce şu cep telefonu yoktu. 50 yıl önce işte şunlar yoktu, bilgisayarlar yoktu. Biz bugün çok ileri bir seviyeye geldik. 1400 yıl önce kim bilir insanlık ne haldeydi? Yani zihnimizde hep karanlık bir tablo. Oysa o döneme ait Kur'an-ı Kerim'in hatta ondan çok daha öncesi dönemlere Kur'an-ı Kerim'in anlatımlarına bakıldığında insanlığın hakikaten ciddi ciddi şunu bugün düşünmesi gerekiyor. Biz her açıdan ilerliyor muyuz yoksa irtifa mı kaybediyoruz? Bunun cevabı Kur'an açısından eğer verilmeye çalışılırsa çok çok dramatik olacak. Yani hakikaten ilerliyor muyuz, geriye mi gidiyoruz? Şimdi nasıl insanlardı bunlar? Bir kere Mekke toplumu bize anlatılanın tam tersine Kur'an-ı Kerim'in de şehadetiyle ve şu arada işte arkamızda bulunan birçok kitabın da şehadetiyle Allah nedir? Kitap nedir? Nebi nedir? Resul nedir? İbadet nedir? En az bizim kadar bilen ve farkında olan insanlardı. Bunların içerisinde namaz kılan insanlar vardı. Hac yapan insanlar vardı. Kurban kesen insanlar vardı. Zekatını veren insanlar vardı. Yani bugün bizim din konusundaki iyi yönlerimiz nelerse bu adamların bir kısmında da vardı. Kötü yönlerimiz nelerse bu adamların bir kısmında da vardı. Bu adamlar da bizim gibi kızdıklarında sinirleniyor. İşler yoluna gittiğinde mutlu oluyorlardı. Bizim gibi evleniyor, çoluk çocuğa karışıyorlardı. Gerektiğinde eşlerini boşuyorlardı. Hatta aşık oluyorlar, evleniyorlar. Sevgileri için gerekirse eşinin dinine bile saygı gösteriyorlardı. Mesela bir örnek vereyim. Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Zeynep annemiz, Zeynep validemiz bir müşrikle evliydi, değil mi? Peki herkes hicret ettiğinde o hicret etti mi Medine'ye? Eşiyle birlikte kaldı. Peki Medine'ye hicret edenlerin hepsi Müslüman oldukları için mi hicret ettiler? Hayır. Biz yine Kur'an'ın şehadetiyle biliyoruz ki eşi Medine'ye hicret ettiği için eşiyle birlikte aslında Müslüman olmamasına rağmen hicret eden insanlar var. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim bunlarla alakalı eğer eşleriniz dönmek isterlerse onlara engel olmayın diyor. Dönmek istiyor mesela gidiyor. Bakın yani biz ne kadar romantiksek onlar da o kadar romantikti. Mirastan da pay veriyorlardı. Nereden biliyoruz? İlk figür var yani doğrudan ilk birinci kaynak figür var. Muhammed Aleyhisselam'ın ilk eşi Hatice validemiz değil mi? Zengin bir kadın. Ticaretle uğraşıyor. Bakın ticaretle uğraşan zengin bir kadın Muhammed Aleyhisselam onun işinde çalışan birisi. Peki bu parayı nereden buldu? Emri altında bu kadar insanı nasıl çalıştırıyor? Saygınlığı olmayan, paraya ulaşamayan, mirasa ulaşamayan, parayı yönetemeyen bir kadın figürü mü Hazreti Hatice? Ve bu adamlar tıpkı bugünün insanın olduğu gibi bir takım tehlikelerinde farkına varacak kadar zeki insanlar da öyle değil. Mesela Muhammed Aleyhisselam ilk tebliğ faaliyetine vardığında Mekkeliler bu tehlikeyi daha ilk günden sezdiler. Ne dediler? Dediler ki bu adam eğer bu davayı devam ettirir ve başarırsa hepimiz siliniriz. Bir öngörü sahibiydi. Bu zeka demek, bu diplomasi demek, siyaset demek. Ve pek öyle olmadı mı? Muhammed Aleyhisselam 15 yıl sonra onları silip atmadı mı? Adamlar tehlikeyi de önceden görebilecek kadar ne yaptığını bilen insanlar. Başka nasıl insanlar? Bunlar uluslararası ticareti yapabilen adamlar. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Kureyş suresinde bu adamları bize böyle anlatıyor. Yaz, kış ticaret koridorları oluşturmuş insanlardan bahsediyor. Düşünsenize bunları yönetebilmek, bunları organize edebilmek. Hem kuzeye hem güneye dört mevsim seyahat yapabilmek, ticaret kervanı yönetebilmek. Bu insanlar bugün olsaydı bugün uluslararası şirketlerin sahibi olurlardı. Bakın bu tür insanlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim bize. Ya bu insanlar kolay ikna olmayan insanlardı. Çünkü mucizelere de aşinalığı vardı. Daha Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından 1-2 yıl önce gözleriyle bir mucizeye şahit olan insanlardı. Şu an toplumda kim mucizeye şahitlik etti ki? Hangi birimiz? Bu adamlar gözlerinin önünde bir ordunun nasıl darma duman Allah'ın şeyiyle, yardımıyla helak olduğunu gören insanlar. Yani mucizenin ne olduğunu, kendilerinin ne kadar Allah tarafından korunduğunu, kollandığını bilen, gören insanlar. Sonra biraz önce dediğimiz gibi o kadar dindar adamlar ki bu adamlar Muhammed Aleyhisselam'a ilk tepkileri yani her şeyi bize söyle ama din konusunda bizi eleştirme. Bu kadar da dini hassasiyet ahmesiler deniliyor bunlara tarih kitaplarında. Humus, hatta bizim hadis rivayetlerinde bile geçer bu kelime. Yani dini hassasiyeti yüksek seviyede olan insanlar için kullanılan kelimedir. Mekkelilere böyle deniliyor. Yani bu adamlar dindar insanlar kendilerince. Peki biz nasıl bir kurgu içerisindeyiz? Diyoruz ki bakın hep ezber. Bu adamlar çok içki içerlerdi. İçki müptelasıydılar. Yani sanki dünyada içkiyi içen tek topluluk o zaman 1400 yıl önce ve bunlardı. Bugün %99'u Müslüman olan, diğer ülkeleri boş verin, %99'un Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de sadece bir gecedeki içki tüketimi, bakın hafta sonu falan değil, normal mesai günleri, hafta içi, sadece bir gecede tüketilen içki bu adamların bir yılda içtiğinden daha fazladır. Şimdi bu adamları faizci diyoruz değil mi? Çünkü kötüleyeceğiz, karanlık bir tablo oluşturacağız, bir algı oluşturacağız ya, bu adamlar faizle iş yaparlardı. Peki %99'u Müslüman ülkede faize ucundan kenarından bulaşmayan kaç tane adam bulabiliriz? Bunlar faiz de iş yapıyorlar ise şayet. Bu adamlar zina ediyorlar değil mi? Çok öyle ahlak yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Peki %99'u Müslüman olan bu ülkede zina hiç görülmüş bir şey değil, değil mi? Böyle bir derdimiz yok mesela. Bu adamlar hırsızlık yapıyorlardı. Ya bugün %99'u Müslüman bu ülkede hırsızlıktan günde en az 10 tane adam öldürülüyor. Gasptan şuradan buradan öldürülüyor. Haksızlık yaparlardı bunlar ticaretlerinde, başkalarını ezerlerdi. Hukuku kendi kafalarına, güçlerine, zenginliklerine göre kullanırlardı. Bugün hangi toplum böyle değil? Yani mesela bizden 1400 yıl önce sonra yaşayan insanlar 2000'li yılların Türkiye'sini resmedecek olsalardı şöyle mi demeliydiler tüm bu zaaflarımızdan dolayı? 1400 yıl önce Türkiye 2000'li yıllarda işte Türkiye öyle bir çöküş yaşadı, öyle bir toplum haline geldi ki cahiliyenin dibiydi. Dünya bir öyle bir topluluk görmedi. Bu bir haksızlık olmaz mı? Bu bir karalama olmaz mı? Hayır. Diğer topluluklar nasılsa biz de öyleyiz. Bu adamlar o dönemde diğer topluluklar nasılsa bunlar da öyleydi. Ve bugün bizimle onlar arasında çok bir fark yok. Sonra en fazla bunlar da olmasa diyorduk ki ya müşrik kardeşim bunlar her şeyden öte müşrik. Yani şimdi %99'u şu Müslüman olan şu ülkede kimse şirke bulaşmış değil, değil mi? Herkes müvahhid. Böyle bir şey de yok. Bu da yanlış. Her toplumda yaşanılan şeyler. Sonra işte kadınları o kadar kötü davranırlardı ki kadınları döverler, mirastan men ederler. Peki bugün son 4-5 yıldır Türkiye'de sosyal olarak kadınlarla alakalı yaşanan tartışmaları bir hatırlasak nelerin olduğunu. Yani bu adamlara rahmet okunur değil mi? Bugün kadınlara yapılanlar. Rahmet okutur. Kanunlar bile engelleyemiyor. miras vermezlerdi. Peki Türkiye'de bugün bazı bölgelerimizi özellikle burada konuşacak olsak, kız evlat, evlat yerine bile konulmuyor bugün. Ama kız evlada kötülük yapma hususunda aklımıza sadece cahiliye dönemi geliyor. Şimdi bütün bunları bir kenara koy, şey yaptığımızda, bıraktığımızda esasında insan hep aynı insan. Yani 1400 yıl önce değil, 5000 yıl önce de insan hep aynı. Aynı hataları yapıyor, aynı zaafları gösteriyor. İyi tarafları olan insanlar da var, kötü tarafları olan insanlar da var. Şimdi bu kurguları ön plana koyup Kur'an'a bir şey yapıyorlar, değer biçiyorlar. Diyorlar ki işte bakın böylesi bir toplum ki bu yalan. Böylesi bir toplum falan değil. Yani bu Mekkeli müşriklerin içerisinde ne yaptığını bilen çok aklı başında insanlar da vardı. Mesela bakın Hilful Fudul diye bir kavram vardır. Duymuşsunuzdur. 1400 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hani diyorlar ya karanlık dönem. Ne demek bu? Mekke'ye dışarıdan gelen hacı adaylarından bir tanesi bir hac mevsiminde ticaretle alakalı kandırıldığını düşünüyor ve ortalığı birbirine katıyor. Bunun üzerine Mekke'nin kurmayları bir araya geliyorlar diyorlar ki ya bu adamın dediği doğruysa bizim toplumumuzda şayet bu adama bir haksızlık yapıldıysa bu bizim için felaket bir şey. Hemen bunu araştıralım. Ve bir komisyon kuruluyor. Komisyon kuruluyor. Bu adama gerçekten haksızlık yapıldığı tespit ediliyor. Bu adama hakkı veriliyor, özür dileniyor ve ondan sonra bir daha bu tür şeyler Mekke'de yaşanmasın diye sivil toplum örgütü kuruyorlar. Hilful Fudul. Diyorlar ki ve her yere şunu söylüyorlar. Bundan sonra Mekke'de kandırıldığını, aldatıldığını, haksızlığı uğratıldığını düşünen kişi gelsin bize başvursun. O dönemde de iyi insanlar var. Kötü insan o dönemde de var, bu dönemde de var. Şimdi bütün bunları bir kenara koyup ondan sonra deniliyor ki işte o kadar kötü bir dönemdi ki o hatta insanlığın işte dibe vurduğu toplumdu. Allah bu toplumla konuşma ihtiyacı hissetti. Şimdi bakın bu algıdan sonra yavaş yavaş inşa faaliyeti başlıyor. Şimdi benim bu söylediğim şeyler hiç bugünümüzde kıyaslanmadan anlatılsa buradaki cemaatin hepsi diyecek ki evet ya hakikaten berbat bir toplummuş şu toplum. Çünkü nereden filmi nereden anlattığınıza bağlı. Senarist olayı nasıl yazıyorsa siz evet öyle diyorsunuz. Ondan sonra deniliyor ki böylesi kötü bir topluma Allah düşünün şimdi hitap edecek. Onlarla konuşacak. Onları bir şekle sokacak. Şimdi bu adamlar eşlerini kafalarına göre boşuyorlardı. Allah diyecek ki bunlara ya siz sürekli bu işi yapıyorsunuz, kadınları mağdur hale getiriyorsunuz. Bari kadınlarınızı en fazla 3 kez boşayın da orta yolda buluşalım. Bakın bunu aynen bu şekilde ifade ediyorlar. Aynen böyle ifade ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki boşama ile ilgili hükümleri böyle anlamamız gerektiğini söylüyorlar. Diyor ki sen bugün hala 2000'li yıllarda İstanbul'da ben hocam boşanmak istiyorum Kur'an'a göre nasıl boşanmalıyım diyen bir adama Kur'an-ı Kerim'deki talakla ilgili hükümleri okuyorsan sen Kur'an'ı hiç anlamamışsın zavallı konumundasın diyor. Peki oradakiler ne? Diyor ki oradakiler eşini zaten sürekli aşağılayan, defalarca boşayan, defalarca geri gelen, eşini bir türlü salıvermeyen adamları yola getirmek için bulunmuş bir orta yol, bir çözüm, yarı çözüm. Şimdi bu bir kurgu. Hiçbir aslı astarı olmayan bir kurgu. Öte taraftan mirasla ilgili işte kıza iki pay, erkeğe bir pay yani kız çocukları erkeğin yarısı kadar alır denildiği zaman adam diyor ki ya sen hiç anlamamışsın olayı. Sen bu kitabı biraz fazla ciddiye almışsın. Peki ne yapmam lazım? Ya bak, biraz daha ilmi düşün. Ufkunu geniş tut. Sen 2020'de yaşayan, cebinde cep telefonu taşıyan, çıktığında arabanın kontağını çevirip evine 5 dakikada giden modern bir insansın. Peki nasıl anlamam lazım hocam? O dönemde kadınlara mirastan hiç pay verilmiyordu. Allah bari dedi ki ya bakın yapmayın etmeyin bari yarısını verin de şu garibanların da yüzünü güldürün demek için bunu söyledi. Sen şimdi gelir bunu 2020'lerde çalışan, kendi ayakları üzerinde duran, toplumda artık bir statü elde etmiş kadına bunu söylersen sen onu dinden soğutursun, Allah'a olan itibar şeyini, saygısını azaltmış olursun. Bakın bunlar bugün ilmilik adı altında maalesef söyleniyor. Hırsızın elinin kesilmesi. Diyorsun ki Allah kesilmesini emrediyor. Diyor ki, sen diyor onu da hiç anlamamışsın. Hiç anlamamışsın sen ya. O dönem insan, yarı hayvan, yabani bir dönem. Allah onları bir aşamaya getirmek istedi. Hırsızlık o kadar yoğundu ki her gün yüzlerce binlerce bu hırsızlık yapılıyor. Allah da dedi ki ya bak siz zaten hırsızlığı işte elini kesiyorsunuz, böyle şeyler yapıyorsunuz. Tamam onu devam ettirin bir süre daha. Bu iş birazcık düzeldiğinde kendi modernitenize göre hükümler koyarsınız. Bugün 2000'li yıllarda hırsızlığın cezası el kesme gibi barbarca bir şey olmamalı. Bakın bu bugün ilmilik adı altında söylenen kelimeler bunlar. Niye? Peki 1400 yıl önce hırsızlık yapılıyordu da 2020'de az hırsızlık mı yapılıyor? Hatta 2020'lerde devletlerin kasaları boşaltıyor. Ötede adamın belki 2 kilo hurmasını çalıyordu. Belki 2 metre ipek bezini çalıyordu. Bugün devletleri soyuyorlar, devletleri. Bir masanın etrafında oturuyorlar. Hırsızlık öyle geceliğin el feneriyle yapılan bir şey de değil. Şimdi ne yapacağız onları? Modern insan olduğu için onlara daha modern çözümler üretecekmişiz. Allah'ın hiçbir hükmü, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir hükmü zaman ve mekanla mukayyet değildir. Çünkü bizi yaratan yüce yaratıcı bizim ne olduğumuzu herkesten daha iyi bilir. Bizim hangi hükümle ıslah olacağımızı herkesten iyi bilir. Allah'ın yaratılmış hiçbir ayeti zaman ve mekan tanımadığı için, zaman ve mekanla mukayyet olmadığı için indirilmiş kitabi ayetleri de hiçbir şekilde zaman ve mekanla mukayyet olamaz. Biz buna sadece inandırılmaya çalışılıyoruz. Bir takım kurgular. Bugün bakın hala 4. sınıftan itibaren çocuklara işte mağaradan geldik. Yazıyı işte insan sahnesine, tarih sahnesine çıktıktan 15 bin, 20 bin yıl sonra öğrendik. Ateşi şu kadar yıl sonra. Bütün bunlar, bunun gibi yüzlerce kurgu bize gerçek adı altında anlatılıyor. Tıpta yapılıyor bu. Astronomide yapılıyor. Arkeolojide yapılıyor. Biyolojide yapılıyor. Dinde yapılıyor. Ve bu kurgular gerçeklerin önünde bir engel olarak, bir örtü olarak sürekli var. Dolayısıyla bizim kitabımız sadece 2020 yılına değil, eğer dünyanın ömrü varsa 20 binli yıllardaki insanlara bile hitap eden, onların bile hala hayallerinin ötesinde bir kitaptır. Bizim imanımız budur. Hiçbir harfi ve hiçbir kelimesi tarihin herhangi bir zamanına mahkum edilecek kadar değersiz ve eskimiş değildir. Çünkü biz bugün nasıl bir insansak, biyolojimiz nasıl, psikolojimiz nasıl, fizyolojimiz nasıl, bütün bunlar 1400 yıl önce de aynıydı, 5000 yıl önce de aynıdır. İnsan tarih sahnesine en üst seviyede gelmiştir. Eğer bugün bir evrim varsa şayet, bu evrim insanın sürekli irtifa kaybetmesi şeklinde cereyan etmektedir. Ve bizim üzerimize düşen bunu tekrar en azından o eski seviyeye getirebilmek için uğraşmaktır. Bunu ancak Allah'ın kitabıyla olur. Yoksa birilerinin kurgularıyla, şunlarla, bunlarla değil. Şimdi ben Kur'an konusunda kurgular ve gerçeklerle alakalı olarak Kur'an'ın indiği dönemle alakalı kurguları ve asıl olması gereken şeylerin neler olması gerektiğini anlattım. Bundan sonrası için ise Erdem hocamız bize Kur'an'ın içeriğiyle alakalı ne tür kurgular insanlar oluşturuyorlar. Oysa Kur'an'ın içeriğiyle alakalı gerçekler neler? Onları bize anlatacak. Buyurun Erdem hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Fatih hocama teşekkür ediyorum. Bugün Kur'an'a dair kurgular ve gerçekler konulu dersimizi yapıyoruz. Aslında bu sadece Kur'an'a has bir şey değil. Allah'ın indirdiği bütün kitaplar aynı dini, tek dini, Allah'ın adına el-İslam dediği ve Kur'an'la son şeklini verdiği tek dini uyguladıkları, onunla hüküm verdikleri için dünyevi menfaatlerini tercih eden kişiler de bugün Kur'an'a yaptıkları muameleyi vakti zamanında Allah'ın diğer nebilerine verdiği kitaplara da aynı şekilde yapmışlar. Dolayısıyla Fatih hocamın söylediği gibi Kur'an'ın indiği dönemdeki insanla bugünkü insan nasıl aynıysa, Adem aleyhisselam ve ondan sonra yaşayan insanlarla bugünkü insan veya Kur'an'ın indiği dönemdeki insan arasında da aslında hiçbir fark yok. Aynı şekilde kıskanıyor, aynı şekilde birbirleriyle mücadele ediyor, çekişiyor, kavga ediyor, savaşıyor veya aynı şeylerden mutlu olup haz alıyor bu insan. Dolayısıyla Allah'ın kitaplarına yaklaşımda ortaya çıkardığı kurgular ve bu kurguları ortaya çıkarmaktaki maksat da her zaman, her dönemde aynı olmuştur. Kur'an'la ilgili kurgular ve gerçekleri birkaç başlıkta toplamamız mümkün. Bunlardan bir tanesi okunma ve üretim yapılma tekniğiyle ilgili kurgular ve gerçekler. Yani Kur'an'ın bugün okunması, anlaşılması, insanın hayatına dokunması ve insanın hayatını yönlendirmesi ile ilgili aslında bu söylediklerimi kabul etmeyen hiç kimse yoktur. Yani lafa gelince herkes elbette bir mümin, bir Müslüman, Allah'ın dinine teslim olmuş bir kişi hayatını Allah'ın kitabına göre yaşamalı ve o şekilde dünyada doğrularını, yanlışlarını belirlemelidir. Ancak tabii az evvel biraz Fatih hocamın da değindiği gibi bu sadece lafta kalan, günümüzde insanın menfaatleriyle veya işte bir takım kişilere yaranma, modern bir takım çevrelere bir şeyler söyleme ya da geleneksel çevrelerin menfaatlerini kayırma gibi bir takım olaylar devreye girdiğinde bunlar sadece lafta kalan şeylerdir. Bu kurgulardan en önemlisi, yani Kur'an'ın içeriğiyle ilgili kurgulardan en önemlilerinden biri, belki de ilki, Kur'an'ın yoruma açık bir kitap olduğu kurgusudur. Bu o kadar insanların içine işletilmiş ve maalesef günümüzde öylesine aksi kabul edilemez şekilde, canhıraş bir şekilde savunulur olmuştur ki, siz ya Kur'an öyle bir kitap değil, bu teknik bir metin, bunun yorumlanması mümkün değildir. Bu herkes için aynı doğruları içeren bir kitap olmak zorundadır. Çünkü Allah'ın kitabı birisine göre, sana göre, bana göre değişen hükümler, zamana, mekana, zemine göre değişen hükümler taşımaz dediğinizde, sizin örümcek kafalı, geri kafalı, işte Allah'ın kitabına yaklaşımı son derece kabul edilmez ve yanlış söylemlerde bulunduğunuz söylenir. Öyle ki bu artık ilim olarak ilahiyat fakültelerinde okutulmakta ve bugün o fakültelerde ders veren, hatta geçmişte Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış kişilerin bugün yazdıkları kitaplarda terimleşmiş bir takım ifadelere zemin hazırlamıştır. Mesela bunlardan bir tanesi bilinçli boşluk. Bilinçli boşluk terimi geçmişte Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir hocanın, ilahiyatçının kitabında bir dinin emri gibi, gereği gibi ortaya çıkarılmakta. Sebep olarak da Allah'ın kitabındaki nasların kısıtlı, fakat işte insan hayatındaki problemlerin sonsuz, sınırsız olduğu, dolayısıyla bu sınırsız problemlerin sınırlı, kısıtlı naslarla çözülmesinin imkansız olduğu, o halde insanın bu bilinçli, insanın doldurması gereken bilinçli boşlukların Allah tarafından bırakıldığı, yani Allah tarafından bilinçli boşluklar bırakıldığı, maalesef ilim diye yazılmakta, bugün insanlara Allah'ın dini olarak öğretilmektedir değerli kardeşlerim. Mesela bunun en basit örneğini, yani bilinçli boşluklardan birini bugünlerde daha dolduran bir örneği hep beraber takip etmişsinizdir, yaşadık. Ben bununla ilgili kısa bir bölüm okumak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı son günlerde kendisine sorulan bir soruya cevap verdi ve bununla ilgili bir fetva yayınladı. Soru bu TOKİ ile ilgili faiz meselesiyle alakalı bir soru. Cevabı aynen okuyacağım, hep birlikte değerlendirelim. İslam'da faiz kesin olarak haram kılınmıştır. Şimdi güzel bir başlangıç, gerçekten hepimizin altına imza atacağı bir başlangıç. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almakta, vermekte caizdir. İkinci cümlede birinci cümlenin söylediği her şey yerle bir edildi. Bir kere birinci cümlenin Allah'ın bir hükmü olduğu ikinci cümlede naksedilmiş oldu. Neden? Çünkü zaruret halinde faizin geçersiz kılınabileceğine dair Kur'an'da hiçbir şey yoktur. Aksine zaruret dışında herhangi bir yasağın ortadan kalkacağına dair hiçbir şey yoktur. Sadece insanın hayati tehlikesi varsa haram kılınmış yiyeceklerden yiyebileceğine, bakın orada da içeceklerden içebileceğine dair hiçbir şey yoktur. Yani bir insan susuzluktan ölse içki içemez. Ancak Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesi ona belli bir koşulda geçici olarak sadece ihtiyacını karşılayabileceği kadar yemesi şartıyla helal kılınmıştır. Bu hükmü alıp Kur'an'ın diğer bütün yasaklarına şey yapmak, teşmil etmek, bütün yasaklarına uygulamak, bırakın bir mümini, bir kafirin bile aklından geçmemesi gereken bir şeydir. Devam ediyorum. İş kurmak veya genişletmek, ev araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir. Zaten faizli kredi adı üzerinde. Bir kere kredi ise zaten bu faizi demektir ve bu caiz olmaz. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Tamam. Bu projede peşinat haricindeki tutar kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. İşte bilinçli boşluğu doldurdunuz. Neyle? Devlet adını verdiğiniz uydurma ilahla. Devlet söylüyorsa Allah'ın hükmü falan hikaye. Siz orada istediğinizi yapabilirsiniz. Faiz haramdır, evet. Kredi haramdır, evet. Ev için, araba için kredi almakta faizli kredi ise haramdır, evet. Ama devlet belli bir amaca yönelik olarak yapıyorsa caizdir. Neymiş o amaç? Devletin para kazanma maksadı yokmuş. Peki o zaman niye faizli kredi veriyor? İnsanlara taksitle ev versin. Niye insanları bankaya yönlendiriyor? %0.49. Yani bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ya bu %0.49'luk faiz oranı altında kalıyor. Enflasyon oranının altında kalıyor. O halde caiz mi? Bir Müslüman üstünde bile kalsa, altında da kalsa, hatta eksi faiz olsa bile faizli bir sözleşmeye asla imza atamaz. İster devlet eliyle olsun, ister kim eliyle olursa olsun. Diyanet burada yaptığı, söylediği şey tam bir ilahlıktır. Başka bir şey değil. Bu devletin dinini İslam'ın, Allah'ın dininin önüne geçirmektir. Bu itibarla devlet TOKİ'nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkanı tanımadığından belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir. Niye? Devlet başka imkan tanımıyor. Ben Müslümanım, tanımıyorsa ben kirada otururum, sokakta kalırım, yine o işleme girmem demelidir bir Müslüman, diyemiyor mu Diyanet? Maalesef diyemiyor. Neden? İşte çünkü Allah'ın kitabına yaklaşımda, Allah'ın kitabını anlamada, onu hayata geçirmede oluşturulmuş kurgulardan bir tanesi ve en önemlisi, Allah'ın kitabında zamana ve zemine göre doldurulabilecek bilinçli boşluklar bırakıldığı iddiasıdır. Ve yine o kitabın yorumlanabileceği iddiasıdır. Bir kere yorumlanabilecek, yani birilerine göre her zaman ve zemine ve her şahsa göre değişebilecek bir kitap nasıl Allah'ın kitabı olabilir? Allah kitabına ayetlerden müteşekkil olduğunu söylüyor. Allah'ın kitabının içindeki her bir bölüm Allah'ın ayetleri, onun kurduğu cümleler, onun kelimeleri, tek bir noktası bile bir insana ait değil. Öyleyse Allah'ın elinden çıkmış, Allah'ın gönderdiği bir kitap nasıl oluyor da bir insan tarafından, herkes tarafından farklı anlaşılabiliyor? Allah mandalina Allah'ın bir ayeti değil mi? Kivi Allah'ın bir ayeti değil mi? Her yiyen için farklı bir şey mi kivi? Çay her içen için farklı bir şey mi? Hayır. Allah'ın ayetleri evrenseldir. Herkesi aynı şekilde bağlar ve aynı şekilde muhataptır. Dolayısıyla bir şey ayetse zaten yoruma açık değildir. Allah'ın kitabı yorumlanabiliyor demek, bunlar ayet değildir demenin ilimcesidir, hocacasıdır. Tabii hocam az evvel değindi, Fatih hocam, işte mirasla ilgili paylaşımlar, şunlar bunlar. Bunların hepsi sadece bilinçli boşluk veya yorumlama değil, bunların gideceği bir sonuçta biliyorsunuz Allah'ın maksadına yönelik okuma. Allah'ın maksadını tespit etmeye yönelik okuma. İşte bir tane hoca geçenlerde çıktı. Bu Allah'ın bu ayetlerdeki maksadı o döneme veya belli şartlara aittir. Bunlar Kur'an'ın geçici maddeleridir diyebildi. Yani Allah'ın ayetleri için geçici madde diyen bir insanın Allah'ın ayetlerine iman edebiliyor olduğunu düşünmek bir mümin için mümkün değil. Bir Müslim için de mümkün değil. Niye Müslim diyorum? Çünkü İslam bu kişilerin iddia ettiğinin aksine barış demek değildir arkadaşlar. İslam teslim olunan demektir. Teslim olmak demektir. İslam teslim olunan dinin adıdır. O yüzden Müslim teslim olan demektir. Peki nasıl teslim olunur? Allah ne diyorsa o dediğiniz zaman teslim olursunuz. Sana göresi, bana göresi, şu zamana göresi, bu zamana göresi olmaz böyle bir şeyin. Tabii buna nasıl zemin hazırlanıyor? Hemen bunun için bir kılıf uydurulur. Tedebbür. Neymiş tedebbür? İşte Allah'ın maksadını anlamaya yönelik okuma. Nereden çıkardınız? Hangi ayette böyle bir şey var? Allah nerede bunu açıklıyor? Tam tersine Allah nasıl buyuruyor Nisa suresinde? Efela yetedebberunel Kur'an. Bu Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Neymiş tedebbür? Ayetin devamında zaten anlatıyor. Velev kâne min indi gayrillah. O Allah'tan başkasından olsaydı levecedû fîhî ihtilâfen kefîrâ. O zaman onun içerisinde çokça ihtilaf bulurlardı. Demek ki tedebbür neymiş? Bir konuda yaptığınız okumayı veya ayetleri, bu Allah'ın ayetidir, bunu indiren Allah'tır, bunun arkasında Allah var sonucuna ulaşacak şekilde düşünerek okumak. Bu konuda tefekkürde bulunmak. Dolayısıyla tedebbür dediğiniz şeyi tahrif etmeden Kur'an'ı yorumlamaya kapı açamazsınız, aralayamazsınız. Ayrıca şöyle çok basit şeylerle de mesela bu konu bugünkü Kur'an'ı yeni okumaya başlamış gençlere tavsiye edilebilir, gösterilebilir. Mesela Allah mirasla ilgili ayetlerde az evvel Fatih hocamın da söylediği gibi miras konusu en çok istismar edilen konulardan bir tanesi. İşte maksatçı okumayla bugün kız da erkek de eşit alabilir canım. Üstelik bunu söyleyen kişiler neshi ben asla kabul etmem diyen kişiler. Ama neshi Allah yaparsa kabul etmem diyorlar. Kendileri yaptıkları zaman sıkıntı yok. Bakın mirasla ilgili ayetlerde kullanılan ifadelere bakın. 1/3. Bu bir matematiksel ifade değil mi? 1/3 dediğimiz zaman. Bu değişir mi? Bana göre, sana göre, size göre, zemine göre, bugüne göre, o güne göre olabilir mi? Olmaz, mümkün değil. 1/3 evrenseldir. Kime söyleseniz anlar. Yeryüzünde bunu anlamayacak kimse yoktur. Bunun birine göre değişebileceğini anlayacak kimse de yoktur. 2/3. Bakın bu da bir oran, matematiksel ifade. 1/6. 2 katı. Yarısı. Bunları değiştirebilecek aranızda bir matematikçi var mı? Yarısı dediğinizde benden farklı bir yarısı anlayan seviyeye, matematiği o seviyeye ulaşmış biri var mı yeryüzünde? Dolayısıyla bakın, bu ifadelerin kullanıldığı, bu mirasla ilgili ayetlerde geçen ifadeler bu kadar net, açık ve böylesine matematiksel, asla yanına yaklaşılmayacak, değiştirmeye düşünemezsiniz bile. Bu ifadelerdir. Üstelik hemen bu ifadelerin arkasından bunların Allah'ın sınırları olduğu, onların aşılmaması gerektiği ayrıca söylenir. Yine farz, Allah'ın farz kıldığı, bunları görev olarak yüklediği, bütün ifadeler bu şekildedir. Ama Allah'ın hangi ifadeleri kullandığının önemi yok. Neden? Çünkü Kur'an yorumlanabilir ya. Orada lafzın, kelimenin artık bir manası yok. Bu böyle yaptığınız zaman, ya kardeşim Allah burada 3'te 1, 3'te 2, 6'da 1 falan diyor. Bunlar nasıl anlaşılacak peki dediğiniz zaman size söyledikleri şey şu. Çok lafızcısın. Çok literal yaklaşıyorsun. Peki 3'te 2'yi ben nasıl anlayacağım ki yani lafızcı olmadan? Ya da lafzına bakmadan ne yapacağım? Ben nasıl yaklaşacağım bu Kur'an'a? O zaman bu kitaba ne gerek var ki? Bu ayetlere ne gerek var? Siz takdir edin, bir insanlar yapsınlar. Yine bakın başka ifadeler Kur'an'dan. Mesela temettü haccı yapan, yani önce ümre sonra arkasından hac yapanların bir hedi kurban kesmesini söylüyor Rabbimiz. Eğer kurban kesemeyecekseniz ne diyor Bakara suresinin 196. ayetinde? 3 gün hacda, bakın 3 gün hacda, 7 gün dönünce orada bitirmiyor. Dönünce oruç tutsunlar, bunların toplamı 10 eder diye de ayrıca söylüyor. Biz bilmiyor muyuz bunların toplamını 10 ettiğini? Ama Allah, bakın, hiçbir şekilde bunlara yaklaşmamamız gerektiğini bu kadar dakik, bu kadar net ve kesin bir dille söylüyor. Hadi değiştirin bakalım. O 3 değildir, bugün 5 olur desenize. Niye buna diyemiyorsunuz da mirasa gelince diyorsunuz? Hırsızın elinin kesilmesine gelince, hımara gelince, namaza şuna buna gelince. Üstelik bunlar gelenekselcileri beğenmeyen, sözüm ona, modernist kişiler. Oysa hiçbir gelenekçi kişi bu ayetlerin manalarıyla oynamaz. Hiçbirinde namazda herhangi bir değişiklik yoktur, oruçta şunda bunda. Modern ve kendini Kur'ancı olarak tanıtan kişiler de vardır bunlar. Yine kocası ölen kadının beklemesi gereken iddet süresi ne kadar Kur'an'da? 4 ay 10 gün. Niye 4 ay 10 gün? Niye 9 gün değil? Niye 5 ay değil? Niye 4 ay değil? 4,5 ay değil mesela. Demek ki Allah kitabında herhangi bir şeye dokunmanıza izin vermiyor. Kanunlarını, kurallarını kendisi net, matematiksel, rakamsal olarak belirliyor. Size söz hakkı bırakmıyor. Devletin kendi kafasında kurguladığı dini onun önüne geçirmenize izin vermiyor. Daha tabii bununla ilgili çok fazla, işte mesela talakta 3 adet dönemi beklenmesi, işte adet görmeyenlerin bunu 3 aya yapabilecekleri vesaire gibi inanılmaz detaylar var. Zinanın cezasıyla ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili. Yani burada hiçbir yerde Allah bunlara müdahale edilmeyecek şekilde hükümlerini net bir şekilde koyuyor. Ayrıca bakınız, Rabbimiz Hakka suresinde şöyle buyuruyor. Şimdi bu ayetlerin bulunduğu bir kitabın nasıl yorumlanabileceğini, bu kitapta nasıl boşluk olduğunu, boşluk bırakıldığını söyleyebilirsiniz. Velev tekavvele aleyna ba'del ekavil. Nebimiz için diyor ki, o bize söz, bir uydurma söz isnat etseydi, bir şey uydursaydı bizim hakkımızda, ayet diye onu size sunsaydı. Le ehezna minhu bil yemin. Onu sağ elimizde yakalardık. Thumma le kata'na minhu'l vetin. Sonra onun şah damarını koparırdık. Fema minkum min ahadin anhu hacizin. Ve içinizden hiç kimse de onu ona yapmamıza engel olamazdı buyuruyor Rabbimiz. Şimdi nebisinin bile hiçbir kelimesine, cümlesine müdahale edemeyeceğini söyleyen Allah ve Kur'an bir tarafta, içerisinde insanların zamana ve zemine göre, maksada göre, şuna göre, buna göre yorumlayacağı, içerisinde bilinçli boşlukların Allah tarafından haşa bırakıldığını iddia eden kullar, bugünkü sözüm ona Kur'ancılar ve alimler bir tarafta. İşte kurgular ve gerçekler. Yine bakınız, Kur'an'ı anlamada farklı metotlar uygulanabileceği kurgusu. Bu da yorumun önünü açan şeylerden bir tanesi aslında. Diyorlar ki, ya kardeşim, Bu senin yorumun. Ben saygı duyuyorum. Sen de benim yorumuma saygı duy. Başkası başka kendine göre yorumlasın. İşte bilmem falanca kişi kendi zamanına göre şöyle yorumlamış. Bizden şu kadar sonra yaşayacak olan kişi de o günün şartlarına göre böyle yorumlar. Ya bu nasıl, insan kendi yazdığı bir kitaba bile böyle bir muamele yapılmasını kaldıramaz. Ama Allah'ın kitabına bu caiz görülüyor. Hatta şart koşuluyor. Böyle yapmak zorundasınız diye. Ve Kur'an'ı tamamen edebi ve felsefi bir metin olarak görmeye başlıyor insanlar doğal olarak. Çünkü herkes kendi metodunu uygulayabildiği zaman insan artık o gün yediği yemeğe göre oturup bir ayet okuyup başlıyor üretmeye. O gün ne yaşadıysa, zihninde neler varsa, işte ya bu ayet demek ki şunu söylüyor, ha o oradan çıkmış, ağaç buradan gelmiş, demek ki Allah bunu söylüyor. Ya öylesine mailler alıyoruz ki insanlar mesela bir filozofun yazdığı şeyle ilgili, metinle ilgili asla yapmayacakları üretimleri bir akşam yemeğinden sonra şöyle biraz tefekkür yapayım deyip sobanın karşısına oturup Allah'ın kitabına olur olmaz şeyleri söyleterek yapıyorlar ve bunları ilim diye herkes, yani çünkü hocaların insanlara verdiği bir algıyla herkes alim. Kur'an söz konusu olduğu zaman sınır yok. Bir ayet okuyun, altını doldurun. Nasıl isterseniz. Hoca falan olmanıza gerek yok. Meal okumanız yeterli. Meal okudunuz. O hocanız zaten sizin hocanızdır, o meali yapan. Yanlış yapmaz. Dolayısıyla siz istediğiniz gibi. Nerede istiyorsanız da kullanın. Hiç sıkıntı yok. Bunu söyleyince de şöyle bir karşılık veriliyor. Ha, sen bana Kur'an'ı anlayamazsın dedin. Ya bu soruyu bana söyler, evet Kur'an'ı anlayamaz zaten. Böyle yaklaşan bir adam hiçbir şeyi anlayamaz. Ama maalesef Allah'ın kitabına yaklaşım böyle. Ne yazık ki sınırlar bu kadar aşılmış durumda. Yine metot konusunda herkesin kendi metodu olsun kardeşim. Tek bir metot. Evet, Kur'an'a yaklaşım, adam bunu tefsir usulü diye yazmış kitabına. Kur'an'a yaklaşımın elbette bir metodu olmalı. Ama hiç kimse tek bir metodu dayatmamalı. Ne oldu, ne farkı kaldı bunun? Metodu olsan olur, olmasan olur o zaman. Tek bir metot olup hepimizi bağlamayacaksa, herkes araştırılan bir konuda aynı sonuca ulaşmayacaksa, orada Allah'ın kitabının olmasının ne farkı var? Ne faydası var? Nasıl Allah'ın kitabı diyoruz ona? Ben kendi sorunumu kendi açımdan istediğim şekilde çözüyorum. Aynı sorunu bir yaşayan bir başka kişi dünyanın başka bir tarafında farklı şekilde çözüyor. Ya bu nasıl bir kitap? Kimseyi bağlamıyor. Allah şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan demiyor mu? Biz Nuh'a neyi şeriat kıldıysak, sana da onu şeriat, size de onu şeriat kıldık. O da diğer nebilere de söylediğimiz gibi bu dine, bu sistemi ayağa kaldırın, ayakta tutun. Görevini yükledik diyor. Yani dolayısıyla eğer şeriatta, ki bu ayete göre şeriatta bir değişiklik yok, bir değişiklik yoksa çözümler her yerde, her zamanda, her insan tarafından aynı şekilde üretiliyor demektir. O halde bu kitabın bir metodu olması gerekir. Ve bu metot Allah tarafından açıklanmış olmalıdır. Zaten bakınız, Mâ lekum keyfe tahkumun buyuruyor Rabbimiz Kalem suresinin 36. ayetinde. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Emlekum kitabun fihi tedrusun. Yoksa üzerinde çalıştığınız, sürekli okuyup durduğunuz bir kitabınız var. Bakın bir kere hüküm veriyorsanız kitabınız olacak bir kere. Onu bir kere söyledi Allah. Kitap vardı, oradan mı hüküm veriyorsunuz deyip bırakmıyor. İnne lekum fihi lema tahayyurun. O kitapta neyi görüp alırsanız siz beğendiğinizi alacaksınız. O sizin olacak, öyle mi? Nerede öyle dünya? Siz kendi bir kitaptan hüküm verirken bile o kitaptaki o kitaba kendi koyduğunuz metotla değil, kitabın kendisinin metoduyla yaklaşmanız lazım ki Rabbimiz zaten Araf suresinin 52. ayetinde de o kitabı bir metoda göre indirdiğini kendisi bizlere söylemiş oluyor ve daha sizlerin hepinizin bildiği pek çok ayette bu metodu açıklıyor. Yine kitapta anlaşılmayan ayetler olduğu kurgusu. İşte muhkem, müteşabi. Muhkem, zaten muhkemin sayısı belli, yani 300 veya 600, kaç diyorlar hocam muhkemin sayısı? Öyle bir şeyler değil mi? 300-600 neyse, hadi olsun 1000. Kur'an'da var 6000 küsur ayet. Ne yapacağız? 5200 tanesi ne olacak? Onlar müteşabih. Yani anlaşılmaz. Veya Kur'an üzerinde derinleşmiş belli alimler tarafından anlaşılmıştır. Yani bitti. Zaten Kur'an'ı 3-5 kişinin kafasına sığdırdınız. Olay bitti. Oysa Rabbimiz muhkemin, müteşabihin anlamlarını bize bırakmıyor ki. Muhkemin ne demek olduğunu, müteşabihin, müteşabih ayetin ne demek olduğunu, nasıl çalıştığını, onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini, bu ikisi arasında nasıl bir ilişki olduğunu bizim o günkü ruh halet ruhiyemize ya da üretimimize bırakmıyor Allah. Bunları detaylı bir şekilde açıklamış ve her ayetin başka bir ayetin müteşabihi olduğunu, karşılıklı benzeşmeden Allah'ın bu benzeşmeleri kendisinin koyduğunu ve bunlara dikkat edilerek Kur'an'dan Allah'ın hikmet dediği doğru tek sonuca ulaşılabileceğini araştırılan konuda bizlere zaten açık bir şekilde söylüyor birçok ayetinde. Sonra metin değil hitaptır veya kitap değil hitaptır. Bu da yine son dönem uydurmalarından bir tanesi. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Çünkü siz yorumlamaya başladığınız zaman artık o kadar uçuyorsunuz ki metinle hiç alakanız kalmıyor. Ya diyorsun ayet öyleydi ama sen bunu nereye getirdin? Ya ayetin öyle olduğuna bakma. O zaten metin değil ki. Yani lafızlara takılma diyor. Ne peki bu? Hitap. Yani işte Allah nebilerin kalbine bir öz atar. Nebiler o özü kendi şeylerini yeteneklerince işlerler, ortaya vahiy denen bir hitap çıkar. Nebi o gün onu öyle yaşamış, göstermiştir insanlara. Bugün de sen bugünün şartlarına uygun olarak yaşarsın. İşte Allah'ın kitabına yaklaşım bu şekilde maalesef. Oysa Kur'an'da mesela elif, lam, mim nedir? Elif, lam, ra, kaf, ha, ya, ayn, sad. Nedir bunlar arkadaşlar? Harf değil mi? Harf dediğiniz şey metin değil mi? Sadece huruf-u mukatta'nın bulunması bile Kur'an'ın hiçbir harfi atlanmadan metne dökülmüş bağlayıcı bir metin olduğunun en güzel göstergesidir zaten. Daha bunun dışında Allah'ın ayet kelimesini kullanması, kavl kelimesini kullanması, kitap kelimesini kullanması, işte ayetlerin tas tamam kayda geçildiğini söylemesi, bütün bunlar zaten Kur'an'ın metin olduğunun en büyük delili. Zaten hani Allah değil nebisi, hiçbir insanın keyfine göre öyle başkalarının, insanların yorumlayacağı bir öz falan indirmemiştir. Bu da tam bir uydurma, bu da kurgu, kurgulardan biri de bu. Tabii bu Kur'an'ın içeriğiyle ilgili olan kurgular uzatılabilir ama bir de Kur'an'ın işlevi, hayatımıza dokunmasıyla ilgili kurgular ve gerçekler var. Mesela bunların başta gelenlerinden ya da ilk akla gelenlerinden bir tanesi Kur'an'ın hatırası meselesi. Hocam isterseniz onunla ilgili siz Kur'an'ın yani işte bu namazda tilavet edilmesi bile hatırasına binaen değil mi? Yani
evet evet ben onu duymuştum onunla alakalı. Yani işte anlattı bunları. Aslında Kur'an'ın elimizdeki metnin çok bir anlamı olmadığını. Sonra peki birisi dedi ki o zaman namaz kılarken okumayalım. Namaz kılarken niye okuyoruz? Fatiha'yı okuyoruz, Fil suresini okuyoruz. O da dedi ki hatırası var onun için okuyoruz dedi. Yani gelinen nokta bu yani hatırası var. İşte hani şarkı var ya bana her şey seni hatırlatıyor. Ya ayetleri namazda okumamızın aslında anlam olarak bir anlamı yok da işte hatırası var, yaşanmışlığı var. O iş oraya geliyor maalesef. Evet.
Tabii bir yandan da sünneti, icmayı hatta kıyası dahi Kur'an'ın önüne geçirip yani Kur'an'ın sırf şerefine binaen onu ilk sırada sayıyoruz. Yoksa uygulamada o son sıradadır diye yazılmış kitaplar var maalesef. Yine Kur'an'ın tarihsel olduğu az evvel de söyledik. Bu da Kur'an'ın işlevini artık günümüzde bir işe yaramadığı, birçok hükmün indirildiği döneme has olduğu, hangi hükmünün o döneme has, hangi hükmün bu döneme ait olabileceği konusundaki kararınsa işte bu konuda çalışma yapan ulemanın işi olduğu. Dolayısıyla insanların öyle ulemaya sormadan ben bugün bu ayetle hükmedeyim veya şey yapayım böyle bir şeyin böyle bir kitap olmadığı algısı zaten oluşturulmuş vaziyette. Bunun dışında nasların dondurulmaması gerektiği mesela. Bu da tefsir usulü kitabında yazıyor. Nasların dondurulmaması gerektiği. Ne demek? Yani diyor ki Kur'an'ın nasları, Kur'an'ın hükümleri, emirleri, şunları bunları öyle sizin askeriyede kapılara asılan talimnameler gibi değildir. Öyle zannetmeyin diyor. Bunlar işte az evvel söylediğimiz bilinçli boşluk gibi yorumlanabilir. Zamana, zemine uydurulabilir. Oysa Allah kitabında az evvel de söylediğimiz gibi hududullah'tan ve ona teslim olmaktan bahsediyor. Yine bir başka Kur'an'ın içeriğiyle ilgili algı, bunun sevap kazanmak için okunacak bir kitap olduğu. Yani bir başka kesimde de bugün Kur'an'ın hayata dokunacak kısımlarını ortadan kaldırmak için işte onunla ilgili okuma yarışmalarının düzenlenmesi, okuyup adam mesela belki de faiz yiyenler işte Allah'a ve elçisine savaş açmışlardır ayetini okurken ağlıyor adam mesela. Çünkü anlamıyor ki. Cemaat de ağlıyor. Zinanın cezasından bahseden ayetler tecvitle şeyle okunuyor böyle güzel sesle, musikiyle, şunla bunla. Orada Allah'ın ayeti falan yok. Söylediğiniz şeyin önemi de yok. Arapça olsun ve aynı musikiyle söyleyin. O günkü gazeteyi okuyun. Fark etmiyor adam için. Çünkü orada insanın içine işleyen şey o müzik. Ayrıca işte şeyde Ramazan'da işte belli günlerde şunda burada şu kadar kere okursan şöyle olur. İşte şu kadar hatim paylaşalım. 300 ben okuyayım, 500 sen oku, 1000 oradan şuna tamamlıyoruz falan. Kur'an bu. Hayattaki yeri, işlevi bu. Dolayısıyla bu seviyeye gelmiş bir kitaptan İslam müminlerin, Müslümanların, Müslümanların hayatına hiçbir katkı beklenmesi mümkün değil. Son olarak Kur'an'ın indirildiği dil ile ortaya atılan kurgular ve gerçekler var. İşte mesela deniyor ki kelimelerin anlamları ilk dönemdeki kullanımlarına ulaşmak lazım. Yani Kur'an'ın üzerinden 1450 yıl, 1500, 1400 küsur yıl geçmiş. Sen bugün hala o metnin içerisindeki kelimeleri bugünkü Arapça ile anlıyorsun ve ondan sonra bize kalkıp ahkam kesiyorsun diyorlar. Ya peki Allah bunu bilmiyor mu haşa? Bunu düşünmemiş mi? Yani bu kitabın kıyamete kadar insanlar arasında geçerli olduğunu söyleyen Allah. Arapçanın veya herhangi bir dilin zamanla insan kullanımıyla, zamanla şunla bunla çeşitli etkenlerle gelişebileceğini, değişebileceğini, hatta belki yok olup ölebileceğini bilmiyor mu? Kitabını sizce bu bilgiden yoksun bir ilah mı indirmiş olabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Dile bir insanın kendi yarattığı kulun nasıl davrandığını bilmiyor olabilir mi Allah? Bunun önünü almış, bunun engellerini koymuş veya kitabını bu erozyondan münezzeh olacak şekilde indirmiş olamaz mı? Elbette öyle. Allah'ın kitabında hiçbir kelime, hiçbir kavram bir diğerinin yerine kullanılmaz. Eş anlamlılık diye bir şey yoktur. Sadece dönmek dediğimiz fiille ilgili Fatih hocamla geçenlerde 12 mi 14 mi ne kelime var değil mi hocam? Sadece dönme anlamında gelen. Bakın, bırakın kelimelerin anlamlarının değişmesini. Birçok Türkçe'ye sadece tek bir kelimeyle çevirdiğimiz dönme fiili Kur'an'da 14 kelimeyle anlatılıyor. Peki bunların hepsi eş anlamlı mı? Aynı şeyi mi söylüyor Allah ikisinde? Bir yerde riddeti kullanıp diğer tarafta rucuyu kullanırken aynı şeyi mi söylüyor sizce? Hayır. Allah bunları o kadar dakik, o kadar yerli yerince kullanıyor ki her birini kullandığı, hatta bir ayette birkaç dönme fiili geçebiliyor. Aynı ayette farklı fiiller veya kelimeler. Neden? Çünkü her biriyle o fiilin farklı bir yönüne vurgu yaptığı ve bir cümleyle sizin aslında sayfalar doğrusu yazarak anlatamayacağınız detayı verdiği için. Allah'ın kitabı öyle bir kitap ki değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi. Bir paragraf bir yazın desem bugün, herhangi bir insana yazın deseniz bir paragraf yaz. Ama o paragrafın içerisinde hiçbir gereksiz söylem olmasın, sadece meramını anlatacak şeyler olsun, eksik de olmasın ve bir paragraflık şey içerisinde kitapları dolduracak detayı asla gereksiz bir kelime veya harf veya noktalama işareti kullanmadan söyle deseniz. Bir insanın buna gücü yeter mi? Allah bunu bir tek ayetle yapıyor. Nasıl? İşte kelimelerin anlamlarını kendisi Kur'an'ın içerisinde tarif ederek, mesela işte her bir dönme anlamına gelen ya da şeyden örnek verelim, ihfa ve kitmandan. İkisi de gizleme. Ama Allah öyle bir şekilde kullanıyor ve bunları bazı yerlerde öncelikle hem sözlük anlamında kullanıp sonra terimleştirip kavramlaştırıyor. Ve öyle dakik kullanıyor ki ikisi arasındaki farkı siz görebildiğiniz zaman metodik okumayla diyorsunuz ki ya burada kitimden bahsediyor, kitmandan bahsediyor. Yani buradaki gizleme öyle üstünü örterek gizleme değil, bozarak gizleme, başka bir şey söyleyerek gizleme. Ama öbür tarafta ihfadan bahsettiğine göre bu açığa çıkarmadan gizleme. Bu farkı gördüğünüz zaman Allah'ın hiçbir yerde hiçbir kelimeyi gelişi güzel kullanmadığını gördüğünüz zaman kitapta bu kadar ince bir kitapta nasıl bir detay olduğunu işte görebiliyorsunuz ve aynı zamanda bunu sadece Allah yapar diyebiliyorsunuz. Neden? Çünkü bunlar ayet. Çünkü gökyüzüne bakan, yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakan bir insanın da nefesi kesiliyorsa, bu Kur'an'a bu şekilde bakan bir insanın da nefesi kesilir. Bunu ancak Allah yapar dersiniz. Dolayısıyla ben sözlerimi bu şekilde tamamlamak istiyorum. Tabii bu sizlerin de belki aklınıza başka kurgular da gelmiş olabilir. Daha bunun şubelerini artırmak kolay birçok şey olabilir, yöntem olabilir. Ama benim aklıma gelenler ve ana başlıklar halinde toplayabildiğim bunlardı. Bizlere düşen bu kurguları bilmek, bunlara mümkün mertebe göğüs gererek Allah'ın kitabına yaklaşımda ilkelerimizi asla bozmamak olmalıdır. Allah razı olsun.
Evet, ben de şöyle kapatmak istiyorum müsaadenizle bir iki cümle ifade ederek. Biraz önce işte gündemde şu gün şu günlerde o faizle ilgili fetva var. Orada okurken insanları asıl celbeden anahtar bir kavram var. Zaruret, değil mi? Çok kulağa hoş gelen bir şey. Zaruret olduğunda işler değişir. Evet, faiz haramdır ancak zaruret durumu. Şimdi bununla ilgili geçmişte yapılan organize bir iş var. Ben onu bir iki dakika içerisinde anlatmaya çalışacağım. Yani oraya nasıl gelinmiş? Orada seçilen o kelime çok sihirli bir kelime. Boşa yapılmamış. Yani arkalarını dayandıkları kelime zaruret. Şimdi sorsanız ya siz Allah'tan korkmadınız mı böyle bir fetva verirken? Hiç ötesini düşünmediniz mi dese adam arkasını yaslanacak. Gel ben sana anlatayım olayı diyecek. İşte anlatayım olayı dediği şey muhtemelen şu olacak. Şimdi bizim fıkhımızda zaruret kavramı diye bir şey var. Normal hayat normal seyriyle devam ederse hükümler normal şekliyle tatbik edilir. Ama zaruret olduğunda işler değişir. Yani işte afet düşünün, deprem, savaş. Bunu şöyle temellendiriyorlar. Kur'an-ı Kerim zaruretleri gözetmiştir diyorlar. Yani zaruret durumu varsa orada Allah affedecek. Görmezden gelecek. Peki bunun delili ne? Bununla alakalı bu Nahl suresinin 115. Ondan sonra Maide suresinin 3. ayeti, Enam suresinin 145. ayeti, Bakara suresinin 173. ayetinde yenmesi haram olan şeyler sayıldıktan sonra Allah-u Teala orada bir istisna yapıyor. Bakın sadece yenmesi haram olan yiyeceklerle alakalı olarak hayvansal gıdalarla diyor ki ama zorda kalırsanız yani bir ölüm tehlikesi olursa aşırıya kaçmadan yiyebilirsin. Bakın tek bir konu sadece yiyeceklerle alakalı olan mesele hayvansal gıdalarla. Orada da Allah-u Teala diyor ki ölüm korkusu olursa tamam işte ne bileyim meytedir, şudur budur ondan yiyebilirsin. Veya Allah'ın adı dışında başka bir varlık için kesilmişse. Şimdi diyorlar ki bir de Nahl suresinin 106. ayetinde kim birisini ölümle tehdit ederse işte o tamam dinini şey yapabilir, reddedebilir. Allah onun kalbini bildiği için onu affedecektir. Şimdi bakın bu iki mesele. Esasında bunlar istisna. istisnadan hüküm türetilemez. Bir şey istisnaysa bu istisnadan tekrar genellemelere gidilemez. Bu hem insan aklının bir gereği hem de hukuk mantığının bir gereği. Diyorlar ki Allah Kur'an-ı Kerim'de zaruretleri ayrı kategoride değerlendirmiş. Ya Allah ayrı kategoride falan değerlendirmemiş. Sadece imanla ilgili ve yiyecekle alakalı bir şeyde bir istisna yapmış. Buradan hareketle bir yol açıyorlar. Diyorlar ki kaide şu. Zaruretler mahzuratı mübah kılar. Yani zaruri durum varsa memnu olan, haram olan şeyler mübah olur. Helal olur. Ondan sonra bir adım daha atıyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Asıl vurucu darbe o. Peki zaruret dediğimiz şey nedir? Sizce nedir? Diyorlar ki ister umumi olsun, ister hususi olsun bütün ihtiyaçlar zarurettir. Bu hükümden sonra sizin dünyada zaruret kapsamına sokamayacağınız hiçbir şey kalmaz. Faiz de buna dahildir. Buradan yürüyorlar ve diyorlar ki zaruret durumunda her şey değişir. Faiz eğer adamın eve ihtiyacı, paraya ihtiyacı, şuna ihtiyacı, buna ihtiyacı varsa bu zarurettir. O zaman faiz bu adam için haram değildir. Tam bir tahrif, tam bir organize suç şebekesi, tam. Bizim geleneğimizde de maalesef kavramlar bu şekilde yapılmış. Geçmişte de işte bu gibi kavramlar üzerinden insanlar faize bulaştırılmış. 2020 yılında da aynen devam etmekte maalesef. Evet, muhtemelen hocam geldiğinde bu faizle ilgili fetva konusuna daha ayrıntılı şey yapacaktır. Biz sadece bir hatırlatma yaptık. Önümüzdeki hafta hocamla derslere devam edilecek. Buraya kadar geldiğiniz için ve ekranları başında bizi dinlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz.